Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar. Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteyiz ve konuğumuz Ömer Madra.
Merhaba.
Hoş geldiniz. Hoş Ömer bulduk. Bey. Ömer Bey'in programımıza bu ikinci konuk oluşu. Kendisiyle geçen yıl Oğuz Atay'ı konuşmuştuk. Bugün de kendisini konuşacağız. Kendisinin son kitabını Kıyamet Tacirlerine Karşı Kıyam Et kitabını konuşacağız. Bir söz oyunuyla aslında ayağa kalkın değil mi? İsyan edin anlamında.
Evet, ayağa kalk demek kıyam, yani kıyamet kelimesi de zaten ayağa kalkmaktan geliyor, mahşer günü filan, ama ben Abdülhak Hamit'ten çaldım. Başlığı eşi için, Fatma Hanım
eşi için
öldüğü
yazdı.
Zaman ey Fatma kıyamet, Çıklahit'ten kıyamet yardımdaki haline devam et diyor. Ama uygun kıyamet konuşmak için iyi bir zaman diye aslında.
Evet. Doğru. Şimdi siz bu kitabı zaten hep diyorsunuz, vakanivisiniz hakir bildiriyor diye aslında. Hem bir vakanivis, hem bir ne diyelim gazeteci, hem de radyocu, hem aslında biraz da entelektüel olarak bir dönemin kaydını tutuyorsunuz aslında. Bu vakanivisliğiniz nereden geliyor? Neden bu kitap bir vakanivis hakirin kitabı?
Yani şöyle de söylenebilir herhalde. Bütün Açık Radyo işi de bunun bir bağlantısı. Ta işte 1967'deki Noam Chomsky'nin, çağın önde gelen düşünür ve aktivistlerinden Chomsky'nin, o zaman London Review of Books'ta galiba yayımlanan bir makalesiyle başladı. Entelektüelin sorumluluğu diye, yani işte okuma yazma imkanı, araştırma filan imkanı bulan insanların bu ayrıcalığı kullanması, topluma ödemesi gerektiği kanaati var. Ben de bu çok yer etti. Tesadüfen elime geçmişti o makale. O zamanlar internet yok tabii, ama kimin gönderdiğini de maalesef hatırlamıyorum bana. O tarihten bugüne hep böyle bir yapılan işi, yani bize verilen hasbelkader sahip olduğumuz olanakları bir şekilde topluma sorumluluk halinde dönüştürebilmek için uğraşıyordum. Bu da bir işte iklim, tabii iklim krizi artık tam anlamıyla kapıya dayanmış da diyemeyeceğim, kapıyı kırıp girmiş vaziyette. Özellikle bu konuşmayı yaptığımız sırada 3 ayrı rapor çıktı ve ilk defa kıyamet kelimesinin de kullanıldığını görüyorum. Greenpeace UK, yani Britanya'nın Greenpeace sivil toplum kuruluşu yöneticisi John Sauvin, bu yeni gelen 3 tane rapor birden geldi. Hepsi Birleşmiş Milletler'den ve felaket olduğunu söylüyor durumun iklimle ilgili. Bu Dünya Meteoroloji Örgütü'nün iklimi mahveden sera gazları yoğunluğunun rekor kırdığını, hatta herkesin beklediği lafta da azaltıyoruz filan diyor bütün hükümetler, ama bunun da maalesef doğru çıkmadığını, hatta yalan demeye dilim varmıyor ama çıkmadığını, azalma şöyle dursun yavaşlama bile göstermediğini belirten raporu açıklarken de diyor ki bu gerçek diyor, bu rakam diyor, yani karbondioksitin ne kadar yoğunluğunun arttığına ilişkin sera gazının, bu rakam gerçek dünyanın kıyamet saatine en yakın olan şeydir diyor. Yani bizi gece saat 12'ye doğru hızla itiyor diyor. O yüzden kıyamet şeyi çok abartılı gibi gelebilir bazı insanlara, ama gerçekten değil. Çok çok büyük bir şeydeyiz ve yani bilim, dünyanın bütün bilim dünyası bas bas bağırıyor yani. Ancak çok hızlı, devrimci diyebileceğimiz bir dönüşüm yaparak küresel iklim faciasını önleyebiliriz. Yani çok sayıda insanın, bitkinin, hayvanın, börtü böceğin hepsinin yok, acılar içinde yok olmasına yol açacak bir süreç. O yüzden de bu fırsatı değerlendirme
çok iyi oldu.
İyi oldu. Ben de teşekkür ederim doğrusu.
Estağfurullah. Yani. Bir de mesela kitabınıza yazdığınız ön sözde siz şey diye bitiriyorsunuz. Velhasıl yeni bir radikalizm çağı açılıyor galiba diye. Aslında bu kıyamet ve iklim kriziyle birlikte buna karşı insanların, yani aktivistlerin dünyanın çeşitli yerlerinde yaptıklarıyla birlikte yeni bir çağ olarak da nitelendiriyorsunuz bunu, değil mi?
Evet, yani en azından son, ne bileyim, 68 kuşağı üyesiyim. Bunu da iftarla söyleyebilirim. Evet. Özellikle de Fransa'da baş gösteren ama bütün her türlü seçkinlerin eğitimine, tahakkümüne, eşitsizliğine falan karşı bir büyük bir başkaldırı vardı. Albert Camus gibi çok önemli yazarların da esin verdiği bir hareketti. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Berkeley Üniversitesi, Kaliforniya'daki öğrenciler, onlar da savaşa karşıydılar. O tarihten beri görülmüş en yüksek şey bu işte. Küçük Greta'nın İsveçli, evet, 16 yaşında, 15 ile başladı, 16'ya geldi. Yani geçen Eylül ayında dünyada bir kişi başlattı Greta'nın 7 milyon 700 bine yakın insanın bütün dünyada, yerli halkları filan dahil ve çocukların, büyüklerin de çocuklara katılmasıyla oldu. Bir de 68 demişken şeyi de söylemek lazım. Benim o zamanki 68 yıllarındaki büyük hayranlık duyduğum Jane Fonda, evet, 70'te kendini gözaltına aldırmıştı, tutuklanmıştı şeye karşı. Vietnam Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin rolüne karşı. O da her cuma günü yağmur, çamur, kar demeksizin orada toplanıyor. Evini değiştirdi. Konfor bölgesinin dışına çıktığını açıkladı. Ve Greta gibi aktivistlerden ilham aldığını söyledi. Ve
hala tutuklanıyor.
Tutuklanıyor ve bütün arkadaşlarını da suç ortağı yapıyor. Müthiş bir gelişme var.
Evet.
Ve 81 yaşında işte öyle bir çağdan bahsedebiliriz. Bütün dünyada eşitsizliklere, bu adaletsizliğe karşı bir ayaklanma gözüküyor. Ama en tabii belirgin olanı bu iklim olması lazım. Çünkü öbürlerini bir şekilde pazarlıkla, şuyla buyla halledilebilir belki. Hı hı. Ama iklim meselesinin geri dönüşü yok. Onun için de ben bütün bu konudaki gündelik yazılarımın da bir kısmını derleyip böyle bir alelacele hatta derleyip çıkartmanın gerekli olduğunu düşündüm. Yani bir çeşit böyle mahşerin dört atlısından bahsedermiş gibi bir durum var. Bill McKibben de çok yakın, evet, arkadaşımız öyle bir şey yazmıştı. Hı hı. 350 Org'un kurucusu, o da şey diyor, yani yeni bir matematik, yani dörtlü bir şey diyor iklim değişikliği için.
Evet, dört aşama.
Moral bir mesele, yani ahlaki bir mesele bir kere. İkincisi adalet meselesi, kuşaklar arası, nesiller arası bir adaletsizlik. Ekonomik bakımından çok ciddi bir kriz ve bir de gündelik hayatımızda her gün yaşadığımız artık seller, sular, yağmur ve dışında da korkunç buzların erimesi, denizlerin yükselmesi ve yangınlar. Her taraf yanıyor, Kuzey Kutbu'ndan Amazon ormanlarına kadar. Dolayısıyla da bunu artık bir çeşit matematik problemi gibi ele almak gerekiyor. Hani büyük ressamlar falan, haddim olmadan söylemek istiyorum, böyle mahşerin dört atlısını falan yaparlar ya, ben de bu ekonomik, politik, etik ve sosyolojik gerçekliği,
evet,
bir mahşerin dört atlısı olarak çizmeye çalıştım. Evet. Naçizane kitapta.
Biraz önce 68 kuşağından, işte Jane Fonda'dan, kendi kuşağınızdan bahsettiniz. İşte Jane Fonda'nın o zaman Vietnam Savaşı'na karşıyken, şimdi de işte Greta'dan ilhamla kendi aktivistliğini başka bir platforma taşıyıp sürdürmesinden. Mesela Türkiye'de bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben işte en son Oya Baydar'ın kitabından bahsetmiştik sizinle de. Ve Oya Baydar'ın kitabıyla ilgili hatta bayağı siz de birlikte çalışmışsınız. Oya Hanım da söylemişti. Sizden ve Turhan Bey'den biraz çok ilham aldı. aslında.
İltifat ediyor.
Mesela
işte.
O kendisiyle ilgili şöyle bir eleştiride bulunmuştu. Bir öz eleştiride 68 kuşağı olarak işte biz işte devrimciydik ve şey devrim yapmanın böyle kadınlarla ya da iklimle bir ilgisi olmadığını düşünüyorduk. Sadece toplum değiştirmek gibi bir düşüncemiz vardı ama bu düşüncenin içinde bu iki şey nedense çok önemsizmiş gibi görünüyordu bize ve bugünden baktığımda ben kendimi çok eleştiriyorum. Hani o dönemde ve bugün artık böyle düşünmüyorum, kendimi de öz eleştiri veriyorum demişti. Mesela siz kendi kuşağınızda ve mevcut Türkiye'deki hani bu entelektüel sorumluluk içerisinde bu radikalizm çağında günümüzü nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye üzerinden bakarsak?
Vallahi bütün dünya da yani çok otokratik ülkelerde görülemiyor. Yani Rusya'da çok zor yapılıyor bu iklim şeyleri. Çünkü Putin çok otokratik bir tek adam yönetimi sürdürüyor maalesef. Çin'de de Xi Jinping'in hali malum. Yani daha yeni gelen haberlerden de görüyoruz ki özellikle Sincan'daki bu Uygur Türkleri Müslümanlarına yapılan yani neredeyse Hitler dönemiyle eş değerde bir şey olduğunu görüyoruz. Yani toplama soykırı kamplarında 1,5 milyona yakın, yani 1 milyondan fazla insanı hem ücretli köle olarak bu şeylerde çalıştırıyorlar bir yandan. Bir yandan da düşüncelerini değiştirmeye çalışıyorlar. Yani büyük firmalara, yabancı firmalara da çalıştırırken böyle bir durum var. Ama onların dışındaki ülkelerin, hatta daha kuvvetli otoriter dediğimiz ülkelerde bile dört bir tarafta gördüğümüz bir hareketlik var. Azerbaycan'da da var. Bütün Kuzey Amerika hariç, bütün Latin Amerika'yı da sarmış. Bolivya, Kolombiya, Şili ve olağanüstü şeyler. Orta Doğu'da da Lübnan mesela, işte Beethoven'ın dokuzuncusunu birlikte... Bir şey. Orkestra şefinin eşliğinde söylüyorlar ve neşeye övgü işlerini de özgürlüğe çevirmişler. Bilmem ve kafiyeli olarak harika şeyler. Un Pueblo Unido, Hamas Sera Vencido'yu da bir örgütlü bir halk asla yenilmezi de orkestra bayağı 100 bin kişilik bir orkestra olarak şefin, fraklı şefin söylüyorlar. Böyle bir görüntü var. Türkiye'de böyle bir ayaklanma durumu yok ama bu çocukların son derece etkili olduğu bir hamlede bahsediyoruz. Açık Radyo'da bunun epey şeyini yaptık yani. Başta Atlas Sarrafoğlu olmak üzere 11 yaşındaki bir iklim aktivisti, şimdi artık 12 oluyor herhalde. Ama çok sayıda çocuk, benim kendi memleketim Ayvalık'ta da tek başına sokağa çıkan ve cumaları okul kıranlar var. Ege Edman gibi ve kardeşi Gökçe gibi. Ve Deniz Çevikus var burada. İşte tek başına yürütüyor. Hepsi ve çoğunluğu Açık Radyo'da da gelip gidiyorlar ve işte Greta'dan esinlendiğini söylüyor. Peki Greta'yı nereden bildin? Annem söyledi. Annen nereden? Açık Radyo'dan deyince çok mutluluk verici bir şey ve çok kararlı. Yani burada da yazdım galiba ön sözünde Srećko Horvat'ın filozof çok önemli bir şey var. Yani gezegeni mahvedenler okul kıran çocuklar değil sizsiniz başlıklı bir makalesi vardı Guardian'da, okudum ben. Yani toplumları, ekonomileri ve aileleri yönetme biçimimizde bir tek konuyu çok ihmale uğrattık diyor. Yalnız Batı'da değil, bütün dünyada çocukları anlamadık biz diyor yani. İdrak, büyüme tecrübesi ve süreci tarih boyunca birçok yönden derinlemesine değişti. Ama biz bir türlü çocukları anlama konusundaki ferasetimiz bu süreci ayak uyduramadı diyor, anlayışımız. Ve şeyi de hatırlatıyor işte 43 yıl önceki Mikael Ende'nin o Momo.
Evet, Momo çok hoş.
Ya da zaman hırsızlarının ve çalınmış zamanı insanlara geri getiren çocuğun tuhaf öyküsü tas tamam bugünü anlatıyor aslında. Ben okumamıştım. Horvat'ı görünce aldım okudum ve müthiş. Kendi de Mikael'in de üstelik çizimleri de kendi yapmış. Önce Kabalcı'dan çıkmış bir kitap bu. Ve müthiş yani.
Tam da bugün anlatıyor. O Jules Verne'in şeyleri gibi işte dünyayı daha önceden görüp bütün bu teknolojinin nereye gideceğine dair evet. kitapları gibi Momo'da çocuklar için. Aslında çocukların
yazılmış
bugün...
ve çizilmiş ama şey çok ilginç. Yani bugünün bu işte duman adamlar diye adlandırılan bayağı zengin kesim halkı tüketimle filan siz oturun uğraşın biz paraları kazanalım diyen bütün toplumu da kontrol etme mekanizmasını anlatan ilginç bir kitap. Yani yetişkinlerle çocuklar arasındaki ilişki, o tuhaf ters ilişki bugün gibi Greta'da gibi de Momo'da bir kız çocuğu işin hoş tarafı. Biraz daha küçük galiba 8 milyon.
Küçük evet. Biraz
öyle bir şey. Fakat yani büyük bir yükseliş var. Türkiye'de de bunu net evet. olarak görüyoruz ve öne alınmaz bir şekilde geçiyor. Yani koskoca o korkunç Çin'de bile
evet.
dünyanın en bence bir numaralı Kuzey Kore ile beraber en korkunç yönetimi Çin'de. Ama orada bile bir ya da iki istelik en az birisinin de kız çocuğu olan böyle direniş tek başına direnmeye devam eden çocukları da görüyorum. Öyle bir çağ dememin sebebi de o zaten işte şeyde Michael Eman de açıkça söyledi yani dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden bir tanesi profesör. Bugün yani hür dünyanın lideri de Greta'dır diyor öyle evet. Amerika gibi filan sanmayın diyor ve çok önemli tespitler bunlar.
Evet.
Yani
siz de zaten şey çocuktan alın haberi ve takipte kalın.
Evet.
Bitiriyorsunuz yani ön sözünüz öyle bitiyor. Peki yani şeye ne diyorsunuz işte biraz başladık konuşmaya bu radikalizm çağının çocuklarla. Yani çocukların büyükleri ateşlemesi ve o isyanın hani var ya bize size yeni gelecek hazırlıyoruz. İşte sizin geleceğinizi oluşturan büyükler. Hani bu hikayeye artık inanmayan çocukların evet. ve artık tamamen var olan bütün siyasetler üstü. Hani daha radikal, devrimci bir çözüm bulmak için çocukların ayaklanması ve dünyanın her yerinde çocukların bunu yapması. Kitapta zaten Avusturya'daki bir... gösteri sırasında yine çocuklarla yapılmış söyleşinin de evet. Açık Radyo'da yapılan Avustralya'da yapılan bir söyleşiden de yine bölümler var. Bu ancak çocuklarla mı mümkün olabilirdi sizce?
Yani şöyle bir değerlendirme var. Bu meselenin dünyanın bir avuç şirketin bütün dünyayı aldatarak kar hırsı uğruna aksini söyleyerek bu konuda şüphe yaratarak tıpkı sigarada bir zamanlar yapmış oldukları gibi aynı kişilerin aynı PR ve reklamcıları kullanarak üstelik çok acayip Naomi Oreskes'in bilim tarihçisi hem bu konuda bir kitabı bir de filmi var Şüphe Tacirleri diye ama son yazılarından bir tanesinde net olarak ortaya koyuyor ki çok önceden beri biliyorlardı. Sigaracılarla yani bir şey yapmaz abi. Bize bir şey olmaz abi. Annem niye sigara içmiyor diye reklamlar yapan filan insanların şimdi iklim değişikliği mi kömür mü ne güzel tertemiz şeyler petrol filan diyen insanların hakimiyeti var. Ama bunlara karşı çocukların bunu yemediği, açıkça yemediği bir dönemden geçtiğimizden eminim. Ve galiba kimin söylediğini şimdi çok net olarak hatırlamıyorum ama bu meseleyi bu düzenbazlı tarihin bilime karşı ve bütün insanlığa dünyayı aleme karşı aslında yapılmış en büyük sahtekarlığını fark eden ilk kuşak şimdi ve bunu düzeltebilecek tek kuşakta şimdi diye evet. bir laf var. Bu çok doğru, doğru. bence. Yani Greta Thunberg'in aslında bütün o Birleşmiş Milletler bilim heyetlerinin filan da söylediğinin ötesinde bütün dünya liderlerine ve zenginlere Davos'ta filan söylediği, haykırarak söylediği bir şey var. Yani geleceğimizi çaldılar, çaldınız ve buna bize bıraktınız bütün yükü. bunu değiştirmek üzere geliyoruz. Değişimin kendisi biziz ve peşinizi bırakmayacağız. Bu ne cüret dediği de zaten o işte şeylerinde aldığı Greenpeace'çilerin filan. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Çok önemli bir çağ olduğunu düşünüyorum ve çok az zaman var. Yani önümüzdeki işte Aralık'ın başında birkaç, bir hafta sonra filan şey başlıyor. COP25, 25 senedir bu kepazelikle uğraşıyor ve bir arpa boyu yol kat edemedi. Sonunda çocuklara kaldı iş. Şimdi onda neler olacağını göreceğiz ama Greta net olarak dünyaya, Greta Thunberg, İsveçli 15-16 yaşındaki iklim aktivisti diyor ki bunu bu sene hallettik diyor. Öyle yüzyıl sonuna kadar bekleyecek falan bir durum yok diyor. Ben şeyi de fark ettim, yani bunlarla çok uğraşıyordum yıllardır, Açık Radyo'da da işte çeşitli yazıp çiziyordum, köşe yazıları da bir takım radyoda her zaman söylüyorduk, fakat bu çocukların bu olağanüstü dönüştürücü gücünü tıpkı Horvat'ın söylediği gibi fark etmediğimi de ancak bu Greta'larla falan fark ettiğimi, Atlas'larla, evet, denizlerle ve Ege'lerle fark ettiğimi anladım. Çok da ilginç bir şey. Bir arkadaşım, ismini vermeyeyim şimdi, çok çok uzun yıllar önce ilkokul 5. sınıftayken bir kompozisyon ödevi yapmış. Onu gösterdi eşi. ...11 yaşında... ...5. sınıf öğrencisi bir kız... o zamanlar farkındaymış... ...benim de arkadaşım aslında da... ...yeni fark ediyorum görünce... ...10 soruda cevap verin demiş... ...öğretmenleri... ...kompozisyon ödevinde... ...bizden ne bekliyorsunuz... ...büyükler olarak bizden diye... ...harika cevaplar var... ...ama bir tanesi çok çarpıcı oldu... ...beni... Benden büyüklerin ve benden küçüklerin önünde mahcup etmemenizi bekliyorum diyor. Yani demek ki çocuklarda var da biz kavramamışız durumu, artık son şeydeyiz, evet, yani.
Büyüdükçe yalanlara daha çok inanıyoruz, evet, çünkü çocukken.
Evet, çocuklar yemin. Evet, hele Greta, evet, Thunberg hiç yani, evet, yalan söylenemiyor çünkü Asperger sendromu var zaten. Evet. Onlara yalan söylenemiyor biliyorsunuz, yemiyor.
Bir de yine kitapta yine bu iklimle birlikte mülteciler, yani mültecilerin de, evet, yine en çok üzerinde durduğunuz konu bu. Biraz da bu iklim ve mülteciler arasındaki ilişkiyi de konuşup.
Evet, çok derinlemesine bir, evet, problemimiz bu tabii. Yani ikisi aynı şey aslında. Evet. Yani.
Evet, kitabı okuyunca onu anlıyoruz.
Anlıyorsunuz. Evet. Benim ikinci akademik şeyimdi. Birisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üzerine yazmıştım doktora tezimi yayınlanan. Öbürü de ikinci akademik kitabım da okuldan istifa ettikten sonra Mektebi Mülki Şahane'de Siyasal Bilgiler Fakültesinden tamamlayıp yazdığım bir yazıda İngilizceydi o. Mülteci, yani daha doğrusu göçmen işçiler meselesiydi ve ilk çalışmalardan biriydi bile bildiğim kadarıyla dünyanın. Orada da bu sorunun en can alıcı sorulardan biri olduğunu anlamıştım ama iklimle, o zaman iklim yoktu ben bunlarla uğraşırken, bu 86'da falan yayınlandı benim kitabım. Yani biz bilmiyorduk, vardı da bütün dünyadan da gizlendiğin, ta 1960'lardan beri bildiklerini şimdi büyük şirketlerin biliyoruz ve bizden gizlediklerini, hatta aksini iddia ettiklerini falan biliyoruz. Ama o zamandan beri mülteci sorunu yeryüzünün en önemli sorunudur. Bütün dünya, hepimiz mülteciyiz aslında, evet, zaten. Ama iklim, yani daha geçenlerde bir şey okudum. Yani bunun üzerine başka da bir söylenecek bir şey yok. Kuzey Çin yaylaları denen bölge de bildiğimiz Çin'in bu çeşitli iklim değişikliği yüzünden kuraklık, sular basması ve vesaire dolayısıyla barınamayacak hale geldi diyor. 400 milyon insan yaşıyor. Türkiye'nin 5 tane Türkiye nüfusu yaşıyor en az orada. Ve nereye gidecekler? Değil mi? Hepsi göçmen de olacaklar ama gideceklerini, bütün dünyanın en önemli sorunlarından biri işte iklim değişikliğine bağlı olarak göçmen işler ve göçmenler ve çözülemiyor. Çok berbat bir şey peşindeyiz. Onun için de işte kıyamet tacirlerine karşı kıyam etmek, yani ayağa kalkmak ve direnmek lazım. Çocuklardan çok umutluyum ama.
Evet, ben de her zaman çocuklardan çok umutluyuz. Ömer Bey'e çok teşekkür ederiz. Gerçekten
rica ederim, ben çok
eğer bütün oldum. Zaten bunların hiçbirisi düzelmezse radikal bir şekilde ortalıkta dünya kalmayacağı için ne sanat ne edebiyat hiçbir şey de kalmayacak.
Evet, yani aynen
tamamen
öyle.
Her şey yok olacak. Yani. O yüzden bir an önce...
Yani en büyük adaletsizlik aslında, işte George Monbiot'la bitirelim, yakından takip etmeye çalıştığımız bir yazar, aktivist, henüz doğmamış insanların bu dünyanın nimetlerinden bizim gibi yararlanmasına imkan tanımamak. Yani bundan daha büyük bir adaletsizlik olur
evet,
mu? Doğduklarında bulamayacaklar, yaşayacak bir dünya. Ne biçim iş bu yani?
Evet, doğru. O yüzden yaşanabilir bir dünya için bir an önce
kıyam etmek gerekiyor. Evet.
Çok teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ederim Seva.
Bugün günün ve güncelin edebiyatında Ömer Madra'nın son kitabını Kıyamet Tacirlerine Karşı Kıyamet'i konuştuk. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar. Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.